Hacer Hanım odasında bütün bunları sinirli sinirli takip etmiş, içlenmişti. Arka pencereye koştu. Geliniyle oğlunun bir faytona bindiklerini, oğlunun torununu kucağına aldığını, arabacının faytonu açtığını gördü. Bir Allah'a ısmarladık bile dememişlerdi. Tabii gelini oğlunu şişirir, fiti verirse elbette demezdi. Ama alacağı olsundu. O hizmetçi yapılı kadının oğlunu fitleyip annesiyle arasını açmayı gösterecekti ona. Araba basıp gittikten sonra aklına başka bir şey geldi. O gün gündüz gözüne yatak odasına kapanmalarının sebebi neydi? Birbirlerini bu kadar seviyorlardı da geceyi beklemeye tahammül mü edememişlerdi? Yoksa ondan gizledikleri bir şey mi vardı? İkisi de olabilirdi ama ikincisinin öğrenilmesi daha kolaydı. Evde insan varmış da çekiniyormuş gibi ayaklarının ucuna basarak odasından çıktı. Sofayı usul usul geçti. Oğluyla gelinin yatak odasına geldi. Kapı kilitli değildi. İtip girdi. Burnuna kuvvetli bir lavanta kokusu çalındı. Lavantalar, kolonyalar, Süleymaniye'deki viranede de alışkındı. Sanki böyle şeylere, yazının çıplağı. Odayı dikkatle gözden geçirdi. Geniş karyola, pike, örtüler, karyolanın yanındaki duvarda asılı gelinlik resimleri, her şey sinirine dokunuyor, homurdanıyordu ama o gün gündüz gözüne, yatak odasına kapanışlarının sebebi neydi? Birden gözüne bir kenardaki deve derisi kaplı sandık ilişti. Bu güzel sandığı oğlu İstanbul'dan getirmişti. Sandık geleli seneyi geçtiği halde onu ne zaman görse içinden bir kıskançlık bıçak gibi geçer, geline karşı olan nefreti kin halini alırdı. Sandığın kırmızıya çalan tüylü yüzünü avucunun içiyle okşadı. Gelini olmasa bu sandık kendisinin olurdu. Kilitli miydi? Kapağı yokladı, değildi. Kaldırdı, bohçalar, bohçalar, beyaz renkli ipek basma bohçalar. İçlerinde kendinden gizli alınmış neler vardı acaba? Belki de oğlu gizliden gizliye alıp dolduruyordu sandığını. İçini çekti. Hain evlat diye geçirdi. Seni 9 ay karnında taşıyan, 1000 zahmetle doğuran, emzirip büyüten, sonra da adam eden o değil. Ben yetiştirdim seni, ben büyüttüm. Bohçalardan birine el attı. Tam çıkaracaktı, aklına gelini geldi. Sandığı mahsustan mı açık bırakmıştı acaba? Kim bilir? Belki de kocasına, annem biz yokken odamıza girip etrafı kontrol ediyor. İnanmazsan ispatı kolay. İşte şu bohçaları şöyle koyuyorum. Bu kutular da böyle. Döndüğümüz zaman nasıl karıştırdığını göreceksin. Elini çekti. O kadından her şey umulurdu. Yere bakan sinsinin biriydi. Kocasının yanında hak kazanmak için kaynanasına cevap vermiyor, başını önüne eğerek susuyordu. Bu haliyle demek istiyordu. Görüyorsun ya, annen ne kadar fena. Bana hakaret ettiği halde tek karşılık vermiyorum, sinirlendi. Bel koymuşsa koysundu. Ne vardı? Korkuyor muydu o pisten? Bohçayı sandıktan hırsla çıkardı. Selamet iğnesini çekti, bohçayı açtı. Bluzlar, iç çamaşırları, havlular biliyordu. Hepsini biliyordu bunların. Oğlu kendisine de almıştı. İkinci bohçayı çıkarırken yere mor kadife yüzlü bir kutu düştü. Hacer Hanım heyecanlandı. Bir mücevher kutusu. Bunu bilmiyordu işte. Görmemişti, haberi yoktu. Yüzük mü, küpe mi? Kutuyu hırsla yerden aldı, açtı. Elmas taşlı bir yüzük. İçi fenalaşarak oracığa çöktü. Demek oğlu bu kadar kıymetli bir yüzüğü annesinden habersiz satın almış karısına. O hizmetçi yapılı, o uyuşuk, o iki lafı bir araya getiremeyen kadına hediye etmişti ha? Elinde pırıl pırıl yüzük başı dönüyor, gözleri kararıyordu. Anlıyordu işi. Oğlu adam akıllı hainleşmişti. Bir gün karısının sözüne uyarak pekala da kapı dışarı edebilirdi. Rüyalarına girip duran şey, yani kapı dışarı edilmek, gerçekleşecek miydi? Ellerin alt evlerine sepetlenecek miydi? Sepetlenince o hizmetçi yapılı kadın eve sahip mi olacaktı? Herhalde. Çünkü oğlu bile değişmişti. Her zaman kavgadan sonra gelir, ne derse desin, ne türlü davranırsa davransın, boynuna sarılır, yüzünü gözünü öper, barışmadan çıkıp gitmezdi. Bugün ya kısa kesmiş barışmadan çıkıp gitmişti. Gözleri doldu. Demek annesini yavaş yavaş defterden siliyordu. Bakalım Haldun'u da yanına bırakacaklar mıydı bundan sonra? Yüzüğe baktı. Ne güzel, ne pırıl pırıldı. Kim bilir kaça satın almıştı. O istedi de onun için mi? Yoksa kendiliğinden mi almıştı? Herhalde o istemiş olacaktı. Belki de kendisine inat. Gezmede filan takıp kocasının onu ne kadar sevdiği hakkında el aleme fikir vermek için. Yani demek isteyecekti ki, görüyorsun ya, kocam beni işte böyle seviyor. Bunun manası neydi? Kocam beni seviyor. Annesini sevmiyor mu? Yüzüğü şehadet parmağına takmak istedi. Olmadı. Parmağı çok kalındı. Serçe parmağına taktı. Demek gelininin şehadet parmağı. Onun serçe parmağı kalınlığındaydı. Ne olursa olsun çok güzel yüzüktü. Kendisinin olmasını isterdi. Hayatında böyle bir yüzüğü olmamıştı. Ne kocası, ne sevgilileri, ne de şimdi oğlu. Almamışlardı. Yeni bir soru. Peki gezmeye giderken gelinin için takmamıştı? Kaynanası görmesin diye mi? Yahut da oğlu anneme göstermeme demişti. Aklına yattı. Vay mahzar vay. Yazıklar olsun sana. El kızını demek öz annenden üstün tutuyorsun. Kapı çalındı. Elindeki yüzüğü kutusuna koyup sandığa attı. Bohçaları da yerleştirdikten sonra kapağı kapadı, odadan çıktı. Kim gelmişti acaba? Pencereden baktı. Karşı komşu Naciye. Ferahladı. Kapının ipini çekti. Naciye çıplak ayaklarında takınyalar geçivermişti. Yukarı çıkmak istemiyordu. Gördüm. Oğlunla gelinin gezmeye gittiler. Büyük hanım evde niye yalnız kaldı da gitmedi diye merak ettim, dedi. Hacer Hanım'ın içine yeni bir kıskançlık dolaştı. Israr ettiler ama gitmedim. Fena mı? Hava alır açılırdınız. Aman, sıkıntısı olanlara mahsus o. Benim içim taze şükür. Çıksana. Gideceğim. Anladık canım, gidersin. Naciye ağzında sakız, çıplak ayaklarıyla merdiveni çıktı. Sofadaki yemek masasından birer iskemle çekip oturdular. Benim içim genç kızım, içim genç. Onlar binlerce lira sarf etseler bendeki tazeliğin yarısını bulamazlar. Naciye, eksik olmasın. Mahser Bey bizimkinin işiyle meşgul olacağına söz vermiş. Bizimkini görme ağzı kulaklarında. Ben o öfkeyle unutuvermişim. Ben söylesem daha çok dikkat ederdi. Ona ne şüphe? Hayır, canımı sıktılar. Gündüz gözüne kocanla yatak odasına girer misin kızım? Görülmüş şey mi bu? İnsan ne kadar şey olmalı ki? Naciye, elbette girerim diye geçirdi. Yatak odasına kapanmanın da vakti saati mi olurmuş? Gene de, ya bizimki anlattı, çok ayıp. İnsan kayınvalidesinin önünde geceyi bırakıp da gündüz gözüne yatak odasına girer mi hiç? Dedi. Ama ben sebebini öğrendim. Onlar cinseler, ben şeytanım. Naciye merakla sordu. Nedir sebebi? Ne olacak? Gel de gör. Önden yürüdü. Naciye merakla peşinden gitti. Oğluyla gelininin yatak odasından içeri girdiler. Naciye'nin yıllar yılı tasarladığı zarif bir odaydı. Karyola ipek yüzlü yorganlar, yerlerde kaba tüylü halılar. İçindeki kıskançlık kımıldadı. Hacer Hanım gelinin sandığını hırsla açmıştı bile. Bohçaların arasına fırlattığı mor kadife kutuyu aldı. Sinirden titreyen eliyle yüzüğü gösterdi. İşte bu. Naciye'nin kafasından zarif yatak odası, karyola, ipek yüzlü yorgan, yerdeki halılar silindi. Yüzük o kadar güzeldi ki. Ay, dedi teyze. Çok güzel teyze. Demek karısını bu kadar seviyor. Hacer Hanım mosmor kesildi. Öyle ya, karısını sevmesi, hatta onun için çıldırmasa bu kadar değerli yüzük alır mıydı? Aldı diyelim. Annesinden, öz annesinden, onu karnında 9 ay taşıdıktan başka, yetişip eli ekmek tutuncaya kadar uğruna saçlarını süpürge eden annesinden gizler miydi? Yüzüğü gösterdiğine pişman oldu. Naciye karısını annesinden çok seviyor diye düşünebilirdi. Kutuyu hırsla kapatıp sandığa fırlattı. Dışarı çıktılar. Yüzük elmas taşlarıyla Naciye'nin kafasında hala parlıyordu. Koca karı ne derse desin, adam çok seviyordu karısını. Hiçbir zaman böyle sevilmemiş olmanın mahrumluğuyla içini çekti. Nesi eksikti? Nazan kadar güzel değilse bile gene de gençti. Zayıflığı bir tarafa, yüzüne bakılırdı. Böyle olduğu halde kocası bir günden bir güne değil elmas yahut pırlanta taşlı, adi, alelade taşlı değersiz bir yüzük bile getirmemiş, parmağına takmamıştı. Kocasının yanında demek ki hiç değeri yoktu. Hacer Hanım hala tombul, hala canlı boynunda mavi mavi kabaran damarını şişire şişire bir şeyler anlatıyordu. Ama duyduğu yoktu. O da kadındı. Onun da kocasının hediyelerine ihtiyacı vardı. Bir kadın yalnız sevilip okşanmayla yetinemez, tatmin olamazdı. Kaldı ki Rıza'nın sevip okşaması da pek öyle ahım şahım değildi. Adamın damarlı, ince kolları aklından geçti. Geç vakit eve kör kütük gelir, yıkılarak soyunur, kendini zorla karyolaya atardı. Atınca da hemen arkasını döner, başlardı horlamaya. Koca olarak da pek iş yoktu. Peki böyle adamla ne diye yaşıyordu? Sonu nereye varacaktı bunun? Daha 40'ına varmadığı halde karısına bu kadar ilgisiz bir adam, 60'ında, 65'inde ne hale gelirdi? Hacer Hanım'ın "öyle değil mi amma?" deyişine dikkat ederek ne olduğunu anlamadan "çok doğru" dedi. Hacer Hanım devam etti. "Eğer ben de onu oğluma karı yaptırırsam, bana da Hacer demesinler. O evladı doğuran, bu boya gelene kadar saçlarını süpürge eden, yemeyip yediren, içmeyip içiren benim. O değil. Evimize geldi de adam oldu. Süleymaniye'nin donsuz şıllığı." "Doğru teyze. Elmas taşlı yüzüğü babasının evinde mi taktıydı? Kim bilir yavrucağızıma neler dedi. Başının etini nasıl yedi. Nasıl borçlara harçlara sokturdu da aldırdı. Biz de kadındık. Bizim de kapılardan sığmaz aslanlar gibi kocalarımız vardı. Ama biz hiçbir zaman erkeklerimizi borçlara sokturup kendimize yüzük aldırmadık." Yüreği çarpmaya başlamıştı. Kalktı. Mutfaktan bir bardak su alıp geldi. Yarısını içti. Yarısını masanın üstüne yanı başına bıraktı. "Ben kabahati oğluma bulmam." "Neden dersen erkek o. Böyle inceliklere aklı ermez." Karısı, "aman yüzüğü annene gösterme, lafını etme" dediyse kafi. "Yoksa oğlumun benden şu kadar gizlisi yoktur. Yavrucağızım anne derdi de bir daha demezdi. Mahzar Bey de pek sessiz canım." "Ne yapsın kızım? Bütün gün adliyelerde ona buna dert anlatmak kolay mı? Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ne geldi? Oğlunuza büyü yaptırmasın." Hacer Hanım'ın yüzü kırıştı. "Sahi ha Naciye. Aklınla bir yaşa kız. Bak bunu ben akıl edememiştim. Bir Ebe Hüsne vardı. Bilmem hangi hoca 50 kuruşa eşek dili yazıyor dediydi. Kim bilir teyze, her şey olabilir. Yoksa böyle kıymetli bir yüzüğü borç harç satın al, annene bile göstermeden saklat." Hacer Hanım'ın gözleri parladı. "Doğru, doğru. Çünkü mahzarım hiç böyle değildi Naciye. Ben yavrumu bilmem mi? Benim yavrum bensiz ağzına lokma koymazdı, lokma. Beni dinlersen Ebe Hüsne'yi bulalım. Eline birkaç lira sıkıştıralım. Gelininin büyüsünü bozdursun o hocaya. Sen bu işi görür müsün? Aa teyze elbette. Sen hiç meraklanma. Bu işi olmuş bil. Eksik olma Naciye. Ben de tanımak isterdim o Ebe Hüsne'yi. O istemez, korkuyor. Hükümetten korkuyor. Ben bulur görüşürüm. Ne derse gelir size söylerim. Gelininin oğluna eşek dili yazdırmış olması aklına iyice yatmıştı. Oğlu eskiden hiç böyle değildi. Annesinden hiçbir şey saklamaz, canı sıkılsa yahut sevinse sebebini söylerdi. Bu adetler kalmamıştı artık. Vakitli vakitsiz odalarına kapanıyorlar, içeride ağız ağıza verip kim bilir neler konuşuyorlardı. Bu evde neciydi o? Sığıntı mı? Yazının çıplığı koca eve yerleşecek. Bu gidişle de kim bilir belki bir gün kapı dışarı edilmek düşecekti. İçi titredi. Her kaç kuruş derse gel bana Naciye dedi. Yavrumu şu edepsiz karının israflarından kurtaralım. Onun maksadı oğlandan çekip çekip bir kenara saklamak. Günün birinde de haydi Allah'a ısmarladık çekip gitmek kırığına sırığına. Doğrusu evlatçığımızı soydurup soğana döndüremem. El kızı. Umrunda bile değildir ama ben anayım. Benim içim sızlar. O yüzüğü görünce tepemden aşağı kaynar sular döküldü sanki. Az parayla mı alınır? Kim bilir kaç bin liradır? Yazık günah değil mi? Borca gir, harca gir. Süleymaniye'nin donsuzuna elmas yüzükler al. Yağma yok. Ben yavrumu onun için doğurmadım.